Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 13 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid notlarımız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları, genel direktör Etiyopyalı diplomat Gebreyesus tarafından yapıldı. Cenevre'de sağlık uzmanlarıyla toplantısında Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan omikron vakalarıyla birlikte. Evet, kusura bakmayın, hat tabii kopukluk oldu, o yüzden tekrardan alıyorum. Arada oluyor maalesef internet sıkıntıları. Türkiye'de de vaka sayıları yine rekor kırmaya devam ediyor. 77.722 vaka Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dün Sağlık Bakanlığı'nın tartışmalar koparan bir açıklaması daha var. PCR testi sadece semptom gösterilen kişilere yapılacak diye açıklama. Acaba bu şekilde vaka sayıları düşük mü gösterilecek tartışmalarına tabii ki sebebiyet vermiş durumda. Omikronla ilgili bilinemezler çok, iyimser olmak için henüz erken gibi, ama biraz da iyimserlik havası mı yaratıyor, bu soruları düşüyor akla. Şimdi dünyadan tabii ki notlarım var. Özellikle Amerika'da dün enflasyon rakamları büyük tartışma koparttı. %7 ile 40 yıllık tarih zirveyi görmüş durumda. Amerikan yönetimi içeride büyük sıkıntı içerisinde. Joe Biden'ın onay oranında düşüşler var. Bir yandan da Rusya ile NATO'nun başını çeken Amerika arasında küresel bilek güreşi. Cenevre'nin ardından dün Brüksel'de NATO konseyi 2,5 sene sonra ilk defa toplandı. Diplomatlar masaya oturdular. Rusya Federasyonu'nun Avrupa güvenlik mimarisini yakından etkileyen, Rusya için artık kabul edilemez diye tanımladıkları öneri taslaklarını ele aldılar. Ancak ilk açıklamalar ABD ve NATO kanadının hiçbir şekilde geri adım atmaya razı olmadığına işaret ediyor. NATO'dan yapılan açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar var. Aktaracağım ve tabii Rusya'dan da yapılan açıklamalar var. Rusya tarafı daha net bir yanıt beklentisi içerisindeydi. Ama şu an güvenlik garantisi taleplerini karşılamaya Batı kanadının hazır olmadığı saptaması yapılıyor. Bu konuya programın ikinci yarısında da bakacağız. Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii Rusya Federasyonu ile ABD ve NATO arasında bu görüşmeler yapılıyor, ama küresel güvenlik açısından Avrupa güvenlik mimarisi, Karadeniz ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren görüşmeler bunlar. Nereye varacağını henüz kimse bilmemekle beraber buradan kısa vadede bir sonuç çıkıp çıkmayacağı da önem taşıyor. Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmesini dediğim gibi alacağız. Bütün bu süreçte tabii Kazakistan olaylarıyla yeni yıla girilmişti. Oradan notları da aktaracağım sizlere. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Güçleri Kazakistan'ın çağrısı üzerine üye devlet olarak yaklaşık 2030 asker gitmişti. Kilit tesisleri kontrol altına almışlardı ve geri çekilme için yine Kazakistan yönetiminin açıkladığı takvim uyarınca düğmeye basılmış gözüküyor. Yani öyle Amerika gibi 100 yıl kalmak gibi bir şey söz konusu olacak gibi durmuyor açıkçası. Kazakistan'dan notları da aktaracağım. Yine Hasan Hoca'nın değerlendirmelerini alacağım. Dikkat çekici bir unsur. Dün de konuşmuştuk Gökhan Göçmen'le. Çin'in buradaki tavrı, Kazakistan'ın önemli komşularından birisi Çin Halk Cumhuriyeti ve çok net tavırlar aldığı görüldü Çin yönetiminin bu konuda. Çin'in ayrıca son bir haftada ya da yeni yılla birlikte demek lazım, ayrıca özel olarak bütün başlıklarıyla da değerlendirmekte fayda var aslında. Diplomasiye hız verdiğini görüyoruz. Şimdi Beijing, Pekin olimpiyatları başlayacak Şubat ayında. Öncesinde Orta Doğu'dan, Körfez İşbirliği Konseyi'nden Türk Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı, Macron'un Fransa AB dönem başkanlığını üstlendi, danışmanını ağırlayacak. Böyle çok hızlı bir biçimde Çin'in küresel diplomasi, Afrikalılarla aynı şekilde toplantılar vardı. Küresel diplomaside daha görünür olduğu bir sürecin başladığı anlaşılıyor. Bunun notlarını da aktarmaya çalışacağım sizlere. Avrupa'dan başlıklar var. Yine aynı şekilde Türk dış politikasından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin stratejik önceliği olmayı devam ettirdiğini söyledi. Notları aktaracağım. Bir de 14 Ocak'ta Moskova'ya çevrilecek yine gözler. Türkiye-Ermenistan normalleşme kararı bağlamında buradan notlar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi de program ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'ın küresel güvenlik mimarisi, Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında çok önem taşıyan Rusya ve Amerika NATO arasındaki görüşmeleri, olası sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, Türkiye'nin her yerinden, yine cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ından dinleyebilirler, yine Spotify üzerinden dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de paylaştım Twitter hesabımdan, oradan da linki tıklarsanız, bizi izler ya da dinlerseniz, like da ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü. Bütün bu krizde 2 yıl boyunca çok sık gördüğümüz isimlerden birisi Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopyalı diplomat. Cenevre'de küresel sağlık uzmanlarıyla bir toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu. Omikron varyantını hafifsememek lazım, hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor dedi. Burada tabii giderek artan enfeksiyon vaka oranlarına dikkat çekti kendisi. Halen 90 ülkede nüfusun %40'ına COVID aşısı uygulanamadığını dile getirdi. Güçlendirici doza geçiyor pek çok ülkede. Türkiye'de de öyle biliyorsunuz. Güçlendirici dozlar yerine ilk doz aşılama. Yani herkese bir aşı yapalım, ondan sonra ancak bunlar düzelebilir vurgusu vardı. Ve tabii toplantıdaki uzmanlar da omikron vakalarının hızla artışı nedeniyle bir alarm zillerinin çaldığını dile getirdiler. Amerika'da 842 bini aşmış durumda can kaybı sayısı, 62 milyondan fazla vaka sayısı toplamda. Son 24 saatte 755 bin vakadan bahsediyor. Biraz 1 milyonun altına düşmüş. 1 milyon 300 binlere yükselmişti. Tabii asemptomik, semptomik farkı burada etkili. Amerika'da kayıplarda etkili varyantın hala delta varyantı olduğunu da dile getiriyorlar. Ve aşısızlarla ilgili olarak tabii omikron varyantı en çok aşısızları etkiliyor deniliyor. Çin'de de 197 vaka var. Son 24 saatte 66'sı yurt dışından. Bu vakaların olimpiyat oyunları yaklaşırken belli yerlerde kapanma kararı çıkmıştı. Britanya'da parti vermişti, verdiği ortaya çıkmıştı geçtiğimiz Mayıs ayında. Sonrasında da olmuş aslında, başbakanlıkta herkesi evlere tıkarken kendileri çalışanlarla partilemişler. Boris Johnson dün özür diledi parlamentoda açıkça, ama istifa çağrılarından kurtulabilmiş değil. Çalışma etkinliği olduğunu zannettim gibi de böyle hani ergen çocuklar gibi bir takım açıklamalar yapmış kendisi. Fransa'da 361 bin 24 saatte vaka sayıları jet hızıyla, hakikaten başbakanın ifade ettiği gibi vakalar yükseliyor. 12 milyonu aşmış orada da testleri pozitif çıkanların oranı. Belçika'da da zorunlu aşılamayı meclis gündeme alıyor. Kanada'da sağlık vergisi aşısızlar için devreye sokulmuştu. Avrupa'da bir de Bulgaristan'da parlamentoyu basmaya çalışmış, önlemleri protesto eden göstericiler ve tedbirleri, aşı meselesini belge göstermek zorundalar Bulgaristan'da da. Böyle alttan alta dünyanın dört bir yanı kaynama halinde desek yeridir. Bu arada omikron varyantı Kazakistan, Kırgızistan'a da sıçramış. Orada ani vaka artışlarına rastlandığı söyleniyor. Japonya'da yine Asya'da 13 bini ilk defa günlük vaka sayısı geçmiş durumda. Yine Avustralya'da da ilk kez bir günde 150 bin vaka tespit etmişler. Dolayısıyla bu işlerden sanki sıyrıldılar gibi oldu ama pek öyle değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzara yok. Türkiye'de de 77.722 vaka tespit edildi. 145 can kaybı. Sağlık Bakanlığı omikron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte diyor. Sağlık Bakanı diyor. Hayatımızın normal akışı içerisinde aşabileceğimiz bir durum diyor. Tabii tedbirlerden bahsediyor ama asıl tartışma yaratan Fahrettin Koca'nın tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurması oldu. Sadece semptom gösteren kişilere yapılacağını söyledi. Baskın varyant haline geldi ama diyor hastaneye yatışlarda da biraz gözükse de durum iyiye gidiyor diyor. Enfekte olanların daha az, daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor diyor kendisi. Bu ne gibi bir işe yarayacak? Hakikaten PCR testlerini azaltmak demek vaka sayılarının, var olan vaka sayılarının daha az çıkması anlamına geliyor. Tamam, güzel, yani vakalar az diyelim ama durumu değiştirecek mi, ortadaki hakikatleri değiştirecek mi, o da ayrı bir tartışma konusu. Evet, Covid dünyasından iki tane not almıştım. Birisi dün sosyal medyada dikkatimi çekti. Soğan doğramak, soğanın göz yaşartıcı etkisiyle mücadele etmek için efendim Britanya'da bir yeni tip bir soğan piyasaya sunulmuş. Artık soğanlarla da bu şekilde oynuyorlar. Yani yemek yapan, ben de çok severim yemek yapmayı, güzel de yaparım. Soğan da doğrarız tabii ki. Burada işte insanlığın hırslarının sonu yok. Yani rahat ve konfor merakının sonu yok. Efendim tek bir gözyaşı dahi döktürmeme vaadiyle soğanları bir takım değişimlere uğratıyorlar anladığım kadarıyla. Çin yapay güneşle ilgili haberi aktarmıştım size. Şimdi bir de düşük yer çekimi koşulları simüle eden yapay ay inşa etmiş Çinliler. Ay görevlerinde rol oynayacakmış gelecekte. İnsanlığın maalesef bir uzayı fethi vakası da var karşımızda. Yani dünyada çok iyi işler yapmadığımız için uzaya gittiğimiz zaman durumun değişeceğine dair hiçbir şeyim yok, fikrim yok açıkçası, inancım da pek yok şahsen. Amerika'da enflasyonist ortam tartışılıyor. Fed Başkanı'nın onay oturumlarıyla birlikte aktarmıştım size. Dün itibariyle açıklanan rakamlar, Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yıl Aralık ayına oranla %7 artış göstermiş. 1982'de en son bu kadar rekor bir zirve yaşanmış Amerika'da. Gıda, konut, diğer ihtiyaç harcamaları, masrafları ciddi bir ekonomik baskı haline geldi Amerikalılar için. Geçen yıla oranla bu yüzdeyi tabii aylık bazda 0.6'lık bir artıştan, bizdeki gibi böyle %50'ler, 30'lar, efendim bir aldığınız malın ertesi gün ya da hafta iki katına çıkması gibi bir durum yok tabii ki. Onu tekrar altını çizmek lazım ama bu kadarı bile batılı sistemlerdeki insanları tabii rahatsız ediyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz arttırmak zorunda kalırsak arttırırız diye bir açıklama yapmıştı. Joe Biden halk desteği bu arada %33'lere düşmüş. Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı araştırma en son ortaya koymuş. Tabii Covid'le mücadele ediyor Biden, enflasyonla mücadele ediyor. Bir de sürekli gaflar yapıp duruyor. En son yine yardımcısı Kamala Harris'e başkan diye hitap etmiş. Herkesin diline dolanıyor maalesef, böyle bir sonuç veriyor. Şimdi küresel gelişmelere bakalım. Birazdan Profesör Hasan Ünal hocamıza soracağız değerlendirmelerini. NATO Rusya Konseyi pazartesi günü Cenevre'de Rusya Amerika heyetleri bir araya gelmişti. Sergey Ryabkov başkanlığındaki Rus heyeti, Wendy Sherman başkanlığında Amerikan heyetiyle masaya oturmuşlardı 7,5 saat. Dün de Brüksel'de neredeyse 2,5 sene sonra ilk defa NATO Rusya Konseyi toplantısı yapıldı. Tasa bakılırsa ılımlı bir atmosferde başlamış toplantı. 30 NATO üyesi ülkenin daimi temsilcileri, Stoltenberg NATO Genel Sekreteri, yine Amerikan heyeti aynı şekilde. Bu sefer Rusya heyetine Alexander Grushko ve bir de Fomin vardı. Alexander Fomin de aynı şekilde Rusya heyetinde vardı. Ve toplantı sonrasında açıklamalar sökün etti. Stoltenberg açıklama yaptı. Ciddi görüş farklılıkları var. Aşılması kolay olmayacak vurgusuyla yaptığı açıklamaları, bir dizi toplantı, işte burada temel savları, Ukrayna aslında bizim NATO'nun üyesi değil. Dolayısıyla 5. madde birimiz hepimiz bu geçerli değil. Gerçi Amerikalı temsilci adeta ona yakın laflar etti. O enteresan tabii, orada bir farklılık var. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için doğal olarak 5. maddenin geçerli olmaması gerekiyor zaten, ama öte yandan da her ülkenin kendi kaderini belirleme hakkı gibi bir cümle. Bu biliyorsunuz değişiyor batıya göre. Bazı ülkelerde kendi kaderini tayin hakkı olabiliyor, bazılarında olmuyor. Bazı bölgeler özellik hak ediyorlar, bazı bölgeler olmaz, ulusal egemenlik falan. Yani bunun bir ayarı yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı mümkün değil, kabul edilemez. Ama başka yerlerde farklı olabilir mesela Batılılar açısından. Velhasıl Rusya'nın tabii talepleri ortada. NATO eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerine genişlemesin. Bükreş zirvesi kararları geri dönsün, 97 öncesine dönsün. Çünkü buralara genişleyerek, silah yiyerek doğrudan Rusya hedef alınacak şekilde askeri tehdit yaratıyor. Biz bunu tespit ediyoruz, böyle olsun istemiyoruz. Aramızda bir tampon olsun diyor açıkça Moskova. Çok net bir biçimde, öyle çok dibimize gelmeyin, yoksa bu işin askeri teknik sonuçları olur. Stoltenberg ise hayır, Rusya NATO'ya Ukrayna'nın girmesini veto edemez. Efendim açık görüşme yaptık, diyalog vesaire gibi cümleler var. Hatta tekrardan bir misyon açılması önerisi Rusya'ya sunulmuş. Ama yani suya sabuna dokunmadan böyle kıyısından, kenarından bir takım teklifler, işte silahsızlanma anlaşmalarıydı, diyalog konseyin yeniden toplanması, misyonların yeniden açılabilir olması, diyaloğun sürdürülmesi gibi aslında Batı'nın sunduğu, anladığım kadarıyla bunlar. Bir de işte Avrupa'da ve Rusya'da füze konuşlandırılmasına yönelik karşılıklı kısıtlamaları bir konuşalım filan. Yani hakikaten işin özüne dokunmadan kıyıdan kenardan bir takım şeyleri görüşmek tavrı olduğu anlaşılıyor açıkça Stoltenberg'in açıklamalarından. Ve tabii ki tehditler var. Eğer Rusya güç kullanırsa NATO doğudaki varlığını güçlendirebilir. Sanki güçlendirmiyormuş gibi. Yani söylüyor bunu. Ukrayna kendini savunma hakkına sahip. Yani karşı tarafı saldırgan gösterip, mesela diyelim Ukrayna savaşı provokasyondan başlattı, ama muhtemelen NATO Rusya saldırdı diyecek. Bilemezsiniz ki orada provokasyonda kim ne yaptı böyle bir ortamda. Önemli değil. Argümanlar şimdiden hazırlanmış durumda. Kırım ve Donbas'ı da bu bağlamda hatırlatıyorlar. Mesela meydan darbesini hiç anılmıyor. Minsk anlaşmaları hiç katiyetle anılmıyor vesaire. Böyle bir çerçeve sunuluyor. Stoltenberg başarısızlık ihtimalini göz önünde tutuyoruz dedi. Krizleri azaltmak için gerilimleri düzeltmek lazım gibi bir cümle kullandı. Şimdi tabii Amerikan tarafından hemen dışişlerinden açıklama var. Brüksel'de misyonların Moskova'da yeniden açılmasını, niyetini olumlu karşılıyoruz. Yani Rusya kabul ederse böyle kıyısından köşesinden bir şeyler yapılmasına olumlu bakıyor Amerikalılar. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili vizyonunu biz Rusya'dan detaylı bir biçimde dinledik, ama tekliflerinin bir kısmı olanaksız, bir kısmı dediği işin özü bu arada nedir? NATO'nun daha fazla genişlememesi gerektiğini biz kabul etmiyoruz. Biz her yere genişleriz diyor, her yer. Suriye'de üyemiz olur, Irak'ta üye, bütün dünya NATO olur diyor Amerika. 97 sınırlarına dönemeyiz. Avrupa'da olan her şeyin Avrupa'dan gitmesi gerektiğini kabul edemeyiz. Yani silahlarımızı çekmeyiz kardeşim diyor. Almanya'da düşünsenize, ta 2. Dünya Savaşı'ndan beri Almanya'da 32 binden fazla Amerikan askeri var. Hiçbir yere gittikleri de yok malum. Çekemeyiz diyorlar özetle. Birlikte çalışabileceğimiz alanlar var. Silah kontrolü, çatışma çözümleri filan gibi yanıtlar. Burada tabii Stoltenberg'in aksine söz konusu Ukrayna dahil müttefiklerimiz olunca birimiz hepimiz için politikasına bağlıyız. Burada bir Stoltenberg'in açıklaması Ukrayna'yı kapsamadığı 5. maddenin idi, ama Amerika herhalde Ukrayna'yı şimdiden cepte olarak görüyor olsa gerek ki Wendy Sherman açıkça böyle bir ifadelendirme kullanmış. Açık kapı politikasından vazgeçmiyoruz demiş ve ayrıca da Wendy Sherman yine diyor ki, Amerikalı diplomat, Ukrayna'ya saldırırsa Rusya Kuzey Akım 2'de suya düşer. İşte bakınız, geliyoruz asıl meseleye, olayın Ukrayna ile filan bir ilgisi olmadığına diyelim. Şimdi Amerika'da Senato'da Rusya'ya yeni yaptırımlar için hemen kolları sıvamışlar Demokrat vekiller Bob Menendez başkanlığında. Rusya liderliği de hedef alınıyor. Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı hepsini koymuşlar. Ayrıca çok ağır ekonomik savaş ilan ediyor biliyorsunuz Batılılar istediklerini yapmayan ülkelere karşı. Sberbank, Gazprombank, Moskova Kredi Bankası, Alfa Bank, bütün böyle Rusya'nın önemli mali kurumları ve bankalarına da yaptırımlar içeriyor. Ve Washington Post gazetesine bakılırsa da Biden yönetimi bunları destekliyor. Bütün bunların Moskova'yı korkutması herhalde bekleniyor, öyle anlaşılıyor. Şimdi öncelikle Rusya tarafından yanıt bekliyoruz. Biz çok net olarak tekliflerimizi sunduk. Sadece Rusya'nın değil Avrupa'nın güvenliğinin garantisi bu tekliflerin hayata geçmesi demişti. Rusya tarafı ardarda Rus diplomatlardan da yanıt bekliyoruz. Açıklamaları gelmişti. Artık Amerikalıların falan da yaptığı açıklamadan sonra biraz kanaatler netleşmiş gözüküyor Rusya tarafında. Sergey Ryabkov, Amerika ve NATO'daki müttefikleri güvenlik garantisi taleplerimizi karşılamaya hazırlıklı değil diye bir saptama yapmış. Artık yeni bir görüşme turu düzenlenmesinin şu an için manasız bulduklarını söylemiş. Okumayı yapmışlar. Kesinlikle Brüksel'de ve Moskova'daki misyonların yeniden açılması, yani böyle sabun köpüğü gibi olan kenarda kıyıdaki şeylere de yanıt vermemiş gözüküyor Rusya tarafı. Biz önlemleri koyduk ama görmezden gelindi diye Rusya Savunma Bakanlığı, Alexander Fomin Dışişleri Bakan Yardımcısı değil, Savunma Bakan Yardımcısı Grushko, hem Dışişleri hem Savunma Bakan Yardımcıları katıldı Brüksel'de NATO ile görüşmelere. Fomin'in açıklamaları burada çok net. Biz Avrupa güvenliği ile ilgili değerlendirmelerimizi sunduk. Gerilimin azaltılması için birçok kez teklifte sunmuştuk. İttifak görmezden geldi. Bu olaylar ve çatışmaların yaşanması için zemin hazırlıyorlar. Güvenliğin temellerini sarsıyorlar diyorlar. Çözüm için de net olarak Rusya tarafı tavrını devam ettiriyor. NATO'nun Ukrayna ve diğer ülkeleri üye yaparak doğuya doğru genişlememesi, ABD'ye ait yeni orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmaması, Avrupa'da askeri faaliyetlerin sınırlandırılması, tatbikatlar vesaire diyorlar. Durum böyle efendim. Grushko'nun da açıklamaları var. NATO'nun genişlemesinin Rusya için kabul edilemeyecek riskleri beraberinde getirdiği, NATO'nun muazzam kaynakları Rusya Federasyonu'nu kontrol etmek için harcadığı ve tüm hareket alanlarında üstünlük sağlamaya çalıştığı, dolayısıyla da bu işin Avrupa'nın da Batı'nın da hiç de çıkarına olmayacak sonuçlar doğurdu. NATO'nun savunma paktıyız biz açıklamalarına da Rusya tarafı neredeyse NATO'nun tüm tarihi yıkılan devletler, milyonlarca sığınmacı, iz bırakan savaşlar, müdahaleler tarihidir anımsatması yapmış. Rusya'nın çıkarlarını korumadan güvenlik sistemi kuramazsınız. Yani başka bir savaş dizaynı sergiliyorsunuz anlamına geliyor. Bu açıklamalar hakikaten ortada problemli bir durum var. İşte zaten suya sabuna dokunmadan böyle köpüğünü konuşma meseleleri içinde Rus diplomat önerilerimiz bağlantılı şöyle bir benzetme yapmış. Üzümlü poğaça gibi, yani üzümlerini yiyip poğaçayı atmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey değil bu demiş. Şimdi Rusya'nın güney askeri bölgesinde 10 bin askerlik bir tatbikat daha gerçekleşiyor. En son bir 3 bin askerlik batısında tatbikat düzenlenmişti. Böyle bir çerçeve var. Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmesini alacağız. Bu görüşmeler öncesinde Ocak ayı ile birlikte Kazakistan'da önce LPG zamlarıyla protestolar başlamıştı. Malum günlerdir aktardığımız silahlı isyana döküldü. Hükümet bunun arkasında dış müdahale olduğunu, içerideki güçlerin harekete geçirildiğini söylüyor. Kolektif güvenlik anlaşması barış güçleri ulaşmıştı ülkeye. Ayrılma hazırlıklarına başlamışlar Tokayev'in açıklaması sonrasında. Hatta görüntüler de var, uçaklara yüklenmiş. Bugün olağanüstü toplantı da, Savunma Bakanları Konseyi olağanüstü toplantı da yapıyorlar ama Kolektif Güvenlik Anlaşması Genel Sekreteri barış güçlerinin Kazakistan'dan zamanında çekilecek. Zaten 2030 askerden bahsediyoruz sadece kilit tesisleri koruyan. Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Askeri teçhizat ve malzemeler Rus askeri uçaklarına yüklenmeye başlandı denildi. Tören de düzenlenmiş orada. Hatta işte KGÖ marşı çalmışlar. Ödüller dağıtılmış vesaire. Genel sekreterlikten de zamanında çekileceği vurgusu var. Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi, ülkenin kurucu lideri, bütün bu süreçte biraz ekarte olduğu anlaşılan Nursultan Nazarbayev'in hala Astana'da bulunduğunu duyurmuş. Nursultan yeni ismiyle pek sessiz kalmıştı. Sadece sözcüsü aracılığıyla açıklama yapmıştı. Kazakistan'da 14 bölgede kırmızı terör tehdidi seviyesi de kaldırılmış. Almata havaalanına saldırmıştı silahlı isyancılar. Havaalanında durum normale dönmüş. İlk kez sivil yolcu uçağı Nursultan, yani Astana ile Almata arasında uçuş yapmışlar. Tokayev'in bu arada Almatı, eski başkent aslında, Astana'ya taşınmadan önce yeniden inşa için 8 ay süre tanımış. Burada epey bir 240 milyon doları bulan bir zarar olduğu yolunda bilgiler geliyor. Çin'den de açıklamalar var. Kazakistan'ın gelişmesine yardım sağlamaya hazırız diye Çin Dışişleri Bakanlığı açıklaması dün detaylı bir biçimde. Gazeteci yazar arkadaşımız, Çin'i çok yakından takip eden Gökhan Göçmen'le konuşmuştuk meseleyi. Çin'in okuması da Amerika ve Batı'nın kaos ve savaşı kendilerine kaynak olarak kullandıkları yolunda. Bu konuda Global Times gazetesinde, Çin'in İngilizce yayınında yeni saptamalar da var. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra NATO'nun Rusya'nın çevresini aşındırmak için defalarca doğuya doğru genişlediği, şimdi de Çin'i hedef aldığı ve Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde dalgalanmalar yarattığı saptamaları yapıyorlar. Şöyle bir ilginç ifade de kullanmışlar. Issızlık yaratıyorlar ve buna barış diyorlar diye bir ifade kullanmışlar. Evet, şimdi tabii Çin'in başkentinde kış olimpiyatları 4 Şubat'ta başlayacak. Öncesinde hemen Batı kamuoyları İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporu ve açıklamasıyla hareketlenmiş durumda. Çin'in insanları kazanlarda kaynatıp yiyen bir yönetim olarak sunmak diyeceğim. Hakikaten bazen çok acayip haberler de yaptıkları oluyor. Bu Suriye'deki bütün yanıltıcı bilgilerden tanıdığımız genel direktör Kenneth Roth, hatta açıkça radikal İslamcıları destekleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu direktörü Uygurlarla ilgili açıklamalar yapmış. Anglo-Amerikan dünyasına çağrılar yapmış. Zaten diplomatik boykota uygun davranıyor Anglo-Amerikan ülkeleri, ABD, Britanya, Avustralya, Kanada vesaire. Kitlesel zulüm iddiasında bulunmuş, temel özgürlükleri kısıtlama, Müslümanların özgürlüklerini kısıtlama gibi bir takım temalar işlemiş. Böyle bir açıklama yapmış. Şimdi tabii Çinliler de, Çin diplomasisi de artık çok hız kazanmış durumda. BM'de hatta bir tane özel mahkeme kararı diye bir şey çıkartmışlar. Bunu tam anlayamadım ben, hangi resmi şeye BM temsilcisi söylüyor. Bir online bir toplantı yapılmış, bunu kınamışlar sert bir dille. Amerika'nın ve batılı güçlerin manipülasyonları ve mali destekleri altında siyasi aldatmacalar oluşturdukları, hukuki yetkisi olmayan bir takım mahkemeler uydurdukları ve buralardan kararlar dağıtmaya çalıştıkları, bunları fonlayanların da kim olduklarının belli olduğunu söylemişler. Hemen Çin Dışişleri Sözcüsü Guantanamo kampına, ben size raporu aktarmıştım, 20. yıl dönümü dolayısıyla Amerika'nın terörle savaşında insanları içine tıktığı, insan hakları bağlamında Amerika'nın bütün iddialarının ve etik duruş iddialarının altına oyan vakalardan bir tanesi malum. Bu konuda açıklama yapmışlar. İnsan hakları tarihinde kara bir leke diye. Genellikle Çinliler bu tonda açıklama yapmazlar ama herhalde artık Amerikalılar Çile'den çıkartmış olsalar gerekiyor ki Çin diplomasisi biraz daha aktif hale gelmiş durumda net olarak. Ortak payda diplomasi adını veriyorlar. Hakikaten bu haftaya çok hızlı başladılar. Körfez İşbirliği Konseyi Suudi Arabistan ve Bahreyn'den heyetleri ağırladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Wang Yi ortak bildiriler yayınladılar. Stratejik ilişkiler, ticari ilişkiler, hatta bir takım siyasi sorunlara da el atıyorlar. İran Dışişleri Bakanı yine yarın ağırlanacak ve Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Jiangsu eyaletinde, Wuhi kentinde yine Wang Yi tarafından ağırlandı. koordinasyonu geliştirilmesi altı çiziliyor. Uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi sürecinin altı çiziliyor. Ama benim en dikkatimi çeken Çinli bakanın Çin ve Türkiye'nin egemenliklerini, güvenliklerini, kalkınma alanındaki çıkarlarını koruma konusunda birbirlerini desteklemesi, iç işlerine müdahale etmeme ilkesi ne uygun davranılması, tarih ve etnisite gibi kavrayış farklılıkları olan hususlarda iletişimi güçlendirerek karşılıklı anlayışa ulaşmaları vurgusu hakikaten dikkat çekici. Burada Kazakistan'da ele alınmış, öyle anlaşılıyor. Çavuşoğlu da orta koridor planı ile kuşak yolun ortaklaşa inşası arasında bağlantıyı güçlendirmeye hazır Türkiye vurgusu yapmış. Hatta ikili nükleer enerji işbirliğinden de bahsetmiş Dışişleri Bakanı. Olimpiyat oyunlarına Türkiye'nin katılacağını da vurgulayarak Çin Dışişleri Bakanı'nın memnuniyetinin pekiştirilmesini sağlayan bir spor vurgusu da var. Burada tabii kuşak yol çerçevesinde işbirliği belgesini imzalayan bir ülke Türkiye, onu da hatırlatmak lazım. Çinliler bir de Macron'un danışmanı Emmanuel Macron'un Bonn'u ağırlayacaklar. Çin Dışişleri Bakanı'nın davetlisi üzerine stratejik diyaloğa katılacak ki Fransa AB dönem başkanlığını devralmıştı, anımsayalım. Evet, hemen Avrupa'dan birkaç başlık, vaktimi aşıyorum. Biraz daha konuğumuzu bir iki dakika sonra bağlayacağız. Çünkü Almanya'da yeni İçişleri Bakanı aşırı sağa karşı eylem planı hazırlığında olduklarını meclisten duyurmuş. Özellikle AfD'nin, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya ayağı hakkında yasaklama kararı için zorlayan milletvekilleri ortaya çıkmış durumda. Bir başa gelir gelmez bir aşırı sağa yüklenme. Ukrayna'da da aynı şeyi yapsa ya, Almanya ne kadar şahane olur değil mi? Ukrayna'da aşırı sağcıları destekleyebiliyorlar. Kendileri için zararlı görüyorlar ama öyle diyelim. Almanya'da bu arada LGBT'yi düşmanlığına karşı ulusal eylem planı geliştireceklermiş. Yeşiller Partili bir bu işin başına atanan bir yetkili var. Seven Lehman. Cinsel kimlik ve cinsiyet çeşitliliğinin benimsenmesi meselesi. Bir de Almanya ordusu Irak'taki görev süresini uzatmış. Suriye misyonunu sona erdirmişler. IŞİD'le mücadele vesilesiyle ve gerekçesiyle. Ürdün'de de ikmal üstünde Almanlar var. Çok sessizlerinden varlar ama dikkat ederseniz. Bu notu aktarayım ve konuma dönmeden önce Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake Ankara'ya gelmişti. Güven mektubunu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Serhat Önal'a sunmuş, bir örneğini Cumhurbaşkanı'na da sunacak herhalde diyelim. Yunanistan'la bir takım gerilimler var Türkiye arasında ve özellikle Yunan Cumhurbaşkanı'nın bir açılış sırasındaki beyanları yine aynı muhabbetler. Sümene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı'nın inşa planı tanıtım töreni sırasında yapılmış. Dışişleri Bakanlığı da buna öfkelenmiş. Tabii Cumhurbaşkanı'nın aynı şekilde bir AB Büyükelçilerine Çankaya'da Avrupa Birliği'nin stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor yollu hitabı var. Artık bunun ne hükmü kaldı doğrusu bilmek zor diyelim ama böyle mesajlar veriliyor. Ve 14 Ocak'ta da daha önce aktarmıştım. Moskova'da Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri buluşacaklar. Bölgede yine bir gerilim var sınır bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında diyelim. Ve konuğumuz Profesör Hasan Ünal'a dönelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim hocam. Soluk soluğa böyle gündemi tamamlamak istedim. Kusura bakmayın, biraz da beklettim sizi ama çok yüklüydü gündem. Tabii şimdi Cenevre'de Amerika ve Rusya yetkilileri bir araya geldiler. Ardından dün de Brüksel'de NATO konseyi 2-2,5 sene sonra yeniden toplandı. Fakat verilen mesajlara ben özetledim biraz önce dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için. Amerikan yönetimi ve NATO deyince herhalde bir Amerika'yı anlamak lazım öncelikle diye düşünüyorum doğrusu. Açıkça biz istediğimiz yere de genişleriz. İşte sizin güvenlik kaygılarınız bizi ilgilendirmez. Güçlerimizi hiçbir yerden çekmeyiz. Ondan sonra her ülke bize üye olur. Kazakistan da NATO üyesi olur. Efendim Gürcistan da olur. Yani tabii ki böyle demiyorlar ama yani her yer NATO oluncaya kadar bu iş bitmeyecek tarzı bir koklamak mümkün. Yalnız işte biraz böyle ucundan kıyısından, yani işte INF gibi Trump yönetiminin çekildiği bir takım silahsızlanma mimarisiyle ilgili şeyleri görüşebiliriz. İşte bir misyonlar yeniden açılır biz diyalog da kurarız falan gibi bir izlenim edindim ben. Öncelikle siz bu açıklamalardan nasıl bir izlenim edindiniz, değerlendirmenizi almak isterim.
Valla demin demiştiniz ya hani o da NATO üyesi olabilir bu da. Valla Çin'i vesaireyi falan da alalım. Dünyada galiba 200 civarında birleşmiş.
Kurtulalım diyoruz değil mi hocam? Alalım kurtulalım.
Evet yani herkes NATO üyesi falan. Yeni bir Birleşmiş Milletler gibi bir şey. O zaman evet, evet. Ne anlamı kalır bilmiyorum. Şimdi tabii işin bu tarafını, hicir tarafını bir tarafa bırakırsak.
Evet, evet.
Şimdi işin esasına yönelik olarak ben bu zirvelerden hiçbir şey çıkmayacağı kanaatindeydim. Bunu da yazdım, söyledim. Hı hı. Şu anda da şaşırmış değilim.
Evet.
Şimdi burada en önemli sorun nedir derseniz bence tarafların kendilerini çıkmaz bir sokağa hapsetmiş olmaları.
Neden hocam?
Şimdi ikinci defadır Biden Ukrayna'yı Rusya'nın üzerine sürerek, hatta askeri unsurlar içeren krizler yaratarak ne yapmak istiyor ben anlamış değilim. Anlayabildiğim tek şey şu: Avrupalı NATO üyelerini bu işin içine çekerek Rusya'ya ambargo uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. Ama bu ülkelerin de her birinin Rusya'yla ciddi ekonomik ilişkileri var. Başta Almanya olmak üzere. Şimdi bunların hepsini Ukrayna üzerinden zorladığınızda sonuç alabilir misiniz, alamaz mısınız? İşte ikinci krizde de görüyoruz ki bu zirve açıklamalarını... arka planına da baktığımızda yeterince alınamıyor sonuç. Şimdi o coğrafyada Rusya'ya karşı bir askeri girişimi de göze alamıyorlar. Rusya ile Batı arasındaki dengede Rusya mesafeyi çok ciddi bir şekilde lehine kapatmış durumda. Gerek klasik silahlarda, gerek nükleer başlıklarda, gerek klasik silahların özellikle balistik füzelerin ileri versiyonu.
Hipersonik değil mi? Hipersonik füzeler.
Hipersonik füzelerde devrim yaratmış durumda. Onu da göze alamıyorlar. Zaten göze almaları gerçekten affedersiniz çok aptalca bir şey olur. Yani neyin savaşını yapacaksınız? Şimdi dolayısıyla bir çıkmazın içine hapsedilmiş durumda sorun. Şimdi Rusya ise buradan bir fırsat çıkararak, kardeşim bana yazılı güvenceler verin. Ukrayna ve Gürcistan'ı siz NATO'ya almayacaksınız. Şimdi bunu da Batı ülkelerin ve Amerika'nın Rusya'nın istediği gibi vermeleri hemen hemen imkansız. Bunun sonucu bu. Yani gördüğümüz şimdiki varılan bütün bu müzakerelerden varılamayan sonuç daha doğrusu bu.
Şimdi hocam o zaman yani şimdi siz Ukrayna'ya böyle bütün Amerikan askerlerini, ağır silahlarını, ki yapıyorlar da hala da konuşlandırma devam ediyor. O zaman en ufak bir kriz halinde Moskova'ya doğru yola çıkabilirler hakikaten. Yani Putin'in o 5 dakika sonra füzeler Moskova'da söylemleri de çok boşta değil. Şimdi dibine yanaşmış oluyor. Bir tampon uygulamasını neden kabul etmiyorlar? Yani bir tek yoksa Kuzey Akım 2'yi engellemek için mi bütün bu şey yapılıyor? Yani ciddiyeti mi anlaşılmıyor? Çünkü çok yani ilk defa 30 yıldır Rusya tarafının bu kadar net bir biçimde tutumunu ortaya koyduğunu ben görüyorum. Yani çok esnek bir diplomasi çünkü Rusya Federasyonu'nun diplomasisi. Ama burada çok net koydular tavırlarını. Yani bunun arkasındaki hissiyatı belki biraz anlatmak mı lazım?
Vallahi ben Biden'ın herhangi bir dış politika konusunu akıl ve mantıkla yönetebilen birisi olduğu kanaatinde değilim. Ne yapmak istediği konusunda zaten Amerika'da çok ciddi tartışma var. Her konuda, her bölgede kafası çok karışık bir lider. Kafasının net olduğu bir tek konu var bence, o da Türkiye düşmanlığı. Onun dışında akıllı uslu, yani mesela bu krizleri niye zorluyorsunuz? Hani bu krizlerin ardından diyelim ki Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ne yapacaksınız? Ya efendim işte ambargo uygulayacağız falan filan. Tamam ama
hocam,
ambargo...
Kuzey Akım 2'yi belki engellemek için faydalı olabilir
efendim,
hakikaten.
Ama yani Kuzey Akım'ı engellediğinizde de şöyle bir şey var. Bir defa onun 50 milyar euroluk zannediyorum milyar euro ya da dolarlık bir tazminatı var. İkincisi, daha önemlisi, şimdi siz diyelim Kuzey Akım 2'yi engellediniz. Rusya'nın doğal gaz satışını engellediniz o tarafa. Peki o Rusya o ülkelerden elde ettiği bu doğalgaz geliriyle Almanya'nın arabalarını satın alıyor, ürünlerini satın alıyor. Aralarında ciddi bir ekonomik ilişkiler var. Bunları Almanya da kabul etmek istemez karşılıklı olarak. Yani neden Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusunu bu denli zorluyorlar Rusya'nın üzerine? Hı hı. Ya da Gürcistan gibi hani coğrafyanın çok çok bu tarafında kalmış bir ülkeyi ısrarla zorlamaya çalışmanın anlamı ne? Ya bu bir çıkmaz sokak. Bu hı hı. Bence içerik itibariyle çok farklı olmakla birlikte Türk-Yunan sorunlarına dönüştü. Yani çözülmesi mümkün olmayan. Çünkü çok büyük miktarda da ideolojik ve duygusal unsurun reel sorunların içine boca edildiği bir büyük jeopolitik sorunla karşı karşıyayız. Hı hı. Buradan nasıl çıkacağımız da çok zor bence.
Peki nereye gider hocam, nereye gider yani bu bu tavır nasıl bir yeni gerilim yaratır sizce?
Yani kötü senaryolar çok. Ukrayna'yı teşvik edebilirler. Efendim Donbas'taki işte tırnak içinde ayrılıkçıların üzerine silah kullanarak git. Şunu evet. yap bunu yap. Ama Rusya'da eli armut topluyor şeklinde durmaz burada.
Evet.
O da tam tersine yeni Donbaslar yaratır. Hı hı. Olumlu senaryo ise tek görebildiğim şu olabilir. Bu gerginlik bir süre devam eder. Ve batılı ülkeler diplomatik olarak el altından Ukrayna'ya ya kardeşim sizin kısa vadede NATO üyesi falan olmanız mümkün değil. Ya biz bunları hı hı. söylüyoruz ama NATO'nun prestiji falan adına söylüyoruz. Hani geri adım atmamış olmak için. Bizim size tavsiyemiz 2014 Eylül'ünde imzalanan Minsk anlaşmaları çerçevesinde Rusya ile müzakere etmeniz diyebilirler.
Hocam bir şey söyleyeceğim. Minsk anlaşmaları Rusya tamam teşvik edici güçlerden ama bunun müzakerecisi adresi de Rusya değil ki. Orada çok incelikli bir Rus diplomasisi yapıldı biliyorsunuz. Yani tabii. Minsk anlaşmalarının garantörü Fransa ile Almanya aynı zamanda Rusya ile birlikte ama Donbas bölgesiyle o anlaşmalar ve neden Batı'da bu anlaşmaların uygulanmadığı Kiev tarafından vurgulanmıyor? Çünkü uygulansa ortada sorun kalmayacak zaten.
Tabii,
bu ilginç değil mi? Yani Batı'nın o soruna evet, evet, evet, evet. Ama Ukrayna imzaladı hocam. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok da ya. Ukrayna evet. imza attı. Ne yapalım?
Aynen. Aynen. Yani zaten belki de Ukrayna'yı oraya teşvik etmek en doğru yol. Yani Ruslar diyor ki kardeşim bir defa Kırım'dan geç yani. O öyle evet. bir, böyle bir konu yok. Evet. Bizim toprak bütünlüğümüzün bir parçası vesaire. Evet. Bu tarafa gelince bu Donbas vesaire bütün bu bölgeleri Ukrayna'nın içine federal ya da federalimsi bir yapı şeklinde nasıl entegre edeceksin?
Var buna zaten Minsk'te.
Evet zaten işin esası bu. Yani bir ateşkes, ikincisi de bunun müzakeresi.
Evet, evet.
Ha, böyle bir müzakere başlarsa bu fiilen Ukrayna'nın Kırım'dan vazgeçmiş olması ama
zaten hediye ettiler hocam zaten.
Vazgeçmeyecektir.
Yani hocam zaten 50'lerde hediye edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bunun şeyi tarihsel çerçevesi de odur yani. Zaten Rusya Federasyonu'na bağlıydı 50'lerin başında Hruşçev tarafından Ukrayna zaten aynı ülkede olduğu için verildi. Yani böyle bir tabii. müthiş bir şey tarihi de yazmanın alemi yok Kırım için. Tabii ki tarihsel olarak pek çok bölge değişir zaman içerisinde ama hani ulus devlet çerçevesi olarak söylüyorum size.
Evet.
Peki hocam şimdi bu
şöyle bir şey olabilir yalnız onu tamamlayayım. Eğer Ukrayna böyle bir müzakerelerle Donbas'ı ve işte diğer bölgeleri otonom, cumhuriyet vesaire gibi statülerle Ukrayna'nın içine entegre ederse şöyle bir sonuç da çıkar zamanla. Şimdi Donbas'takiler falan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya başladığında ve Ukrayna halkının özellikle doğu kısmında yaşayanlar da aktif bir şekilde kardeşim Rusya ile düşmanlık politikası bize sonuç vermiyor. Kullandığımız doğal gazdan olduk, şundan olduk, bundan olduk gibi sebeplerle seçimlerde yeni bir Yanukovic demeyelim ama ona benzer bir devlet başkanlığının seçilmesini de sağlayabilir.
Evet.
İşte o noktada yavaş yavaş Ukrayna ile Rusya arasında Kırım konusu da çözülebilir. Ama bu çok faraziye bir senaryo. Yani şu anda Rusya'nın sıkıntılarından bir tanesi şu. Kırım'ı aldı. Donbas'ı çıkardı şeyin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinden. Ama bu defa da şöyle bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerini etkileme kabiliyeti azaldı. Çünkü onlar oy kullansınlar.
Hocam meydanı da Rusya yapmadı yani. Batılılar yaptılar. Öyle diyeceğim.
Tabii,
yani.
Ya zaten şu Batılılar bir yere el atarsa sadece karıştırırlar. Bakın Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorunu işte ortada. Yani ya bütün post kolonyal dediğimiz sömürgeciliğin tasfiyesi sonrası ortaya çıkmış sorunlarda ortak proje olarak herkesin bütün uluslararası kamuoyunun üzerinde aşağı yukarı resmen ya da fiilen mutabık kaldığı şey iki devletli çözüm. Yani her millet kendi devletini oluştursun bitsin bu zamanla. En belirgin olan da Filistin burada. Peki Kıbrıs'ta niye bunu bu kadar karmaşık hale getirdiniz arkadaş yani? İçinden çıkılmaz hale getirdiniz.
Hocam şey bir dönem biliyorsunuz iyi etnik kökenliler var, kötü etnik kökenliler var. Hayır. Birisi bir şey öyle tuhaf biliyorum. Peki hocam Kazakistan'a gelelim, hakikaten bir zorlu bir süreç bu. Bütün bunlarla bile Kazakistan faktörü konuşulmaya başlandı. Tabii kendine özgü özellikleri olan ekonomik sıkıntılar, onun üzerine Kazakistan liderliği, Rusya, Çin'in tespitleri bu yönde. İşin içinde bir yani tabii Batılı sivil toplum kuruluşları bir yere bu kadar yoğun fon akıtınca tabii doğal olarak insan son 30 yılda kafasında renkli devrim, yani sistemi hiç değiştirmeyen ama Batıyla iyi geçinen yönetimler gelmesi diye özetlersek eğer renkli devrimleri, evet. Akla bu düşüyor. Kazakistan faktörü şaşırtıcı mıydı böyle bir zamanlamada? Bu denklemin neresinde siz görüyorsunuz?
Şimdi şöyle, bence şaşırtıcıydı. Bence bu denli kapsamlı bir ayaklanmanın ortaya çıkması benim beklediğim bir şey değildi. Ama evet, bu risklerin hepsini hepimiz görüyorduk. Hı. Şimdi olayların bir iç dinamikleri var. Şimdi mesela fakirlik falan diye kolaylıkla söylüyoruz ama Kazakistan milli gelir itibariyle benim gördüğüm kadarıyla son 10 yıldır hatta daha fazla bir süredir Türkiye'nin ortalama kişi başına düşen milli gelirinden daha yüksekte. İşsizlik oranı Türkiye'den daha düşük bir ülke. İşte yatırımlar, şunlar bunlar açısından da çok ciddi başarılı bir ülke kendi açısından. Şimdi ama şu sorunlar da var. Yani gelir dağılımındaki sorunlar devam ediyor. Bölgesel farklılıklar devam ediyor. Ama esas meselelerden bir tanesi de içeride bir güç mücadelesi var. Bunların üzerine ilave edebileceğimiz şey de sizin söylediğiniz. Kazakistan kendine güveninin verdiği belki bir acemilikle ya da aşırı kendine güven duygusuyla bu sivil toplum faaliyetlerine çok açtı kendini. Biz de gittiğimizde görüyorduk mesela. Ben bir yerde mesela Amerikan sivil toplum örgütleri, diğerleri böyle çok fazla plan, proje vesaire üretmeye başlıyorsa bundan kuşkulanırım giderek. Böyle çok masum şeylermiş gibi başlar. Bir süre sonra altından ne çıkacağını bilemezsiniz yani. Bir de son ayakta burada bu iç mücadelede ki bunun başını Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı Kerim Masimov çekiyor. Dışarıda biri şeyin ortanca kızının, Nazarbayev'in ortanca kızının damadı olan Timur Kulibayev'in başını çektiği bir grup var. Bir eski Maliye Bakanı var. Ki bunlar büyük paralar dolandırarak bazıları yargılanmış, üstelik suçlu oldukları tespit edilmiş ama her neyse batılı ülkelerden vatandaşlık bile almayı başarmışlar. Şimdi bunların yönlendirdiği bir iç mücadele var. Bu Kerim Masimov da benim anladığım kadarıyla Nazarbayev görevi bırakırken Tokayev'e değil de kendisine bırakmasını istiyor. Bu iç kavgalar da var. Bütün bunlar işi ilginç bir yere getirdi. Yani bir tür Türkiye'nin 15 Temmuz'una benziyor hadisenin bir tarafı dışarıdan. Şimdi Tokayev hadisenin ikinci gününden itibaren aslında bunun şeyden çıktığını, başlangıcının masum bir gösteri olmakla birlikte Jana Özen'de başlayan ki 10 yıl önceki gösteriler de orada başlamıştı. Onun da kendine özgü şeyleri var işte yok. Evet. Kiçi Cüz bölgesinde oldu da falan diye. Ne kadar etkili oluyor Kazak toplumunda hala bu cüzlerin falan, o da ayrı bir tartışma ama Tokayev ilk anda ikinci günden itibaren aslında bir jeopolitik saldırıyla karşı karşıya olduğunu anladı ve ona göre tedbirler aldı yani. Onun için kolektif güvenlik örgütü anlaşması örgütünden yardım istedi. Yani bana bir jeopolitik saldırı var. O jeopolitik saldırıya karşı ben kendi müttefiklerimle birlikte harekete hazırım. Oradaki harekete hazırım meselesi askeri manada sembolik yani. Benim anladığım kadarıyla 3770 asker. Bunun 3000'i Ruslardan, 500'ü Belarus'tan.
Yok hocam, 2030 diye resmen açıkladılar. Ben tam olarak bilmiyorum tabii ama barış gücü olarak çekiliyorlar zaten. Yani çekilme kararı.
Evet, evet. Yani benim ilk anda gördüğümde 3770'ti, 3000'i.
O toplamı barış gücü KGÖ'nün 2030 evet. asker gönderilmiş. Neyse rakamları yani, zaten aşağı yukarı.
Burada önemli olan şuydu. Bir yandan Çin'in desteğini aldı aynı zamanda. Öbür yandan da Allah'tan hemen Türkiye ve Türk devletleri teşkilatı da benzer bir tavır koydular ortaya. Kazakistan yönetiminin ve Kazakistan halkının daha doğrusu yanında olduklarını açıkladılar. Ve olay böylece bastırılmış oldu. Tabii buradan Kazakistan yönetiminin çıkarması gereken epeyce ders var. Ben dün evvelsi gün Tokayev'in yaptığı açıklamaları bu açıdan çok olumlu buluyorum. Yani hadiseyi kavramış durumda. Ama tabii o Orta Asya coğrafyasının en kıymetli bölgesinde oturuyor Kazakistan. Az buz bir şey değil. Onun için böyle eğer aşırı kendine güven ya da benzeri zaaflardan ortaya çıkacak sorunları daha belki bir öncelleyerek düşünmek lazım, planlama yapmak lazım.
Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Sürem sona erdi aslında. Daha konuşurduk ama çok teşekkür ediyorum. Konuşacak şey bitmiyor başka vesileyle değerlendirmeler için.
İnşallah. Görüşmek üzere. İyi yayınlar efendim.
Evet, sağ olun. Evet, Profesör Hasan Ünal Maltepe Üniversitesi'nden değerlendirmelerini aldık. Hem gerçekten güvenlik mimarisi açısından hem Avrupa hem belki küresel çapta demek lazım herhalde. Rusya'nın ABD NATO'yla görüşmeleri ve tabii ki tam bunlara odaklanırken gelen Kazakistan faktörünü değerlendirdi bizler için. Midlake'den Core of Nature'la bugün veda edelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.